Ayrım 21. Ergenekon bombalarının sırrı. Oktay Yıldırım. Sayfa 335. Ek. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na. Celse numarası 12. Celse tarihi 11-11-2008. Dosya numarası 2008/209E. Yazılı savunmada bulunan tutuklu sanık Oktay Yıldırım. Sayın Başkan, bir siyasi davanın bir numaralı sanığı olarak huzurunuzdayım. Gözaltına alındığım 12.06.2007 tarihinden bu yana tutuklu bulunduğum ve kamuoyunda adına Ergenekon gibi binlerce yıllık Türk tarihinden süzülüp bugüne ulaşan, Türkler için kut sayılan, Türk milletini yarattığı varsayılan bir efsanenin adının verildiği davanın sözde iddianamesine benimle ilgili iddialarına cevap vereceğim. Cevapları müsaade ederseniz yazılı savunmamdan kısmen okuyarak, kısmen konuşarak vermek istiyorum. Ben 1985 yılında askeri öğrenci olarak intisap ettiğim Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 2005 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri harp malulü sıfatıyla onurumla ve şerefimle emekli oldum. Mezun olduğum 1989 yılından 1999 yılına kadar geçen süreyi ülkemin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde zaman zaman geçici, zaman zaman daimi görevlerle terörle mücadele ederek geçirdim. Bu süre içinde bana verilen görevleri icra ederken sol bacağımdan ağır bir sakatlık geçirdim. Görev gereği yaptığım bir paraşüt atlayışı esnasında başlayan ve sınır ötesinde bir helikopterden atladığım sırada çok ağır bir şekilde nükseden, bundan sonra da sürekli yenileyerek devamlılık gösteren bu sakatlık nedeniyle 1999 yılında Van'da iki ameliyat oldum ve bu ameliyatların nekaat süresi esnasında 1999 yılında da İstanbul'a atandım. 2001 yılında 4 ay süren bir görev dönemine kadar 1999 ile 2001 arasında nekaat ve yeni ameliyatlar devam etti. 2001 yılında 4 aylık bu görev sırasında atış alanında yeniden bir düşme neticesinde sakatlığım nüksetti. Yeniden bir ameliyat oldum ve yeniden 2003 yılına kadar sürekli fizik tedavi ve rehabilitasyonum devam etti. 2003 yılı başlarından 2005 yılı Nisan ayına kadar bir sosyal tesiste sınıfım değiştirilerek, mezun olduğum sınıfım değiştirilerek, levazım sınıfında istihdam edilerek görevlendirildim ve 1,5 yıl boyunca orada görev yaptım. Takdir edersiniz ki bu süre içerisinde doğru dürüst yürüyemeyen, sürekli oturamayan, içtimaya çıkamayan, yani kendisini aşkla bağlı olduğu bir kuruma yük hisseden birisi olarak bir karar verdim ve emekli oldum. Ve tekrar ediyorum, Türk Silahlı Kuvvetleri harp malulü sıfatıyla, kendi isteğimle, onurumla ve şerefimle emekli oldum. İstanbul'da ikamet ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca onlarca takdirname ile, onlarca ödülle taltif edildim. Çok övüldüm, buna doydum. Sistemle hiçbir sorunum olmadı. Ve bütün bu zaman boyunca üniformamın şanına halel getirecek bir tek suç işlemedim. Bir tek lekeye sebep olmadım. Hatta görev yaptığım yıllardan sonra levazım sınıfına ayrılmam, daha sonra levazım olmuş biri olarak levazım tutanaklarına imza atmamak için emekli olma kararımda çok önemli bir etkendir. Bu süre içerisinde birlikte görev yaptığım insanların daha sonra hakkımda yazdıkları, söyledikleri benim için bir gurur vesilesi olarak, her ne kadar tutuklu bulunduğum cezaevindeki gardiyanlar tarafından partizanca yırtılsa da, parçalansa da bir gurur vesilesi olarak evlatlarıma bırakacağım bir miras olarak durmaktadır. Bu mesnetsiz, akıl dışı, hukuk dışı, zorlama, düzmece delillerden oluşan, tamamen siyasi amaçlarla hazırlanmış, sözüm ona iddianamede, amansız bir vatansever ve Atatürkçü olarak yetiştirmeye çalıştığım, 12 yaşındaki kızım Aybüke, 3 yaşındaki oğlum Orhun'un yer almamasından duyduğum şaşkınlık ve üzüntüyü ifade etmek istiyorum Sayın Başkanım. Çünkü burada olduğum için ben gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum çünkü ülkenin içinde bulunduğu bu durum, kendi ülkemde kelepçe vurulup aylarca hapis edilmekten beni gurur duyar hale getirmiştir. benim tam 17 ayı aşkın bir süredir tutukluluğumu, tutukluluğumun gerekçesi sayılan delillerin yeterli olup olmadığını bir defa bile sorgulamayan devletimin meclisinde, adına İnsan Hakları Komisyonu denen bir komisyon, 12 binden fazla vatan evladını şehit eden eli kanlı bir terör örgütünü, bir taşeron katiller sürüsünü ayrılıkçı örgüt diye adlandırarak ismen terfi ettirmiştir. Daha önce bu örgütün üyelerinden çok daha ateşli savunucularının demokrasi kılıfı altında meclise taşınarak cismen terfi ettirildiğine de tanık olmuştuk. Gurur duyuyorum çünkü Sayın Başkan, bu günler taşların bağlandığı günler. Mahmut Öztürk'le 1994 ila 1997 yılları arasında Kilis'te 2. Hudut Taburu'nda birlikte görev yaptık. Aynı lojmanda kaldık, aynı taburda çalıştık. Arkadaşlığımız o emekli olduktan sonra da devam etti ki hayatın normal akışı içerisinde bunun yüzlerce, binlerce örneği vardır. Muzaffer Tekin'le ise 1998 yılında Hakkari'de görev yaptığım sırada iznimin bir kısmını geçirmek üzere gezmek için İstanbul'a geldiğimde Mahmut Öztürk'le beraber Kadıköy'de gezerken onun tesadüfen karşılaşması sonucunda, ki onlar daha önceden tanışıyorlardı, birbirleriyle emir komuta bağları varmış. O zaman tesadüfen tanıştım ve İstanbul'a atandıktan sonra da görüşmeye devam ettim. Bugüne kadar ne Mahmut Öztürk'ten ne de Muzaffer Tekin'den hiçbir zarar görmedim. Onlar da benden görmemiştir. Emekli olduktan sonra bazı dergi ve internet sitelerinde, ki sayıları 12'yi bulur internet sitelerinin, yazılar yazmaya başladım. Aynı dönemde Mahmut Öztürk'le çok kısa bir iş deneyimi yaşadık, başarısız bir iş deneyimi yaşadık ve çok seyrek görüşmeye başladık. Hatta birkaç görüşme dışında neredeyse son 2 yıl boyunca hiç görüşmedik diyebilirim. Muzaffer Tekin'le ise görüşmeye devam ettik. 15 yaşında Türk ordusuna katılıp 20 yıl kaldıktan sonra, Sayın Başkanım, üniformanız teninize dönüşür, ordu ailenize dönüşür ve her adımı yasalarla düzenlenmiş bir yaşam tarzı alışkanlığı karakterinizin ve şahsiyetinizin bir parçası olur. Bu bağlamda sivil hayatın içerisinde neredeyse kanıksanmış olan, toplumsallaşmış olan birçok alışkanlığı bizim çok kolay kabul etmemiz mümkün değildir. Çok kolay adapte olmamız mümkün değildir. Mesela arabaya bindiğimizde yanımızda oturanın, kendimizin değil yanımızda oturanın da emniyet kemerini taktırırız. Yere çöp atmayız, kırmızı ışıkta durulması gerektiğini biliriz. Bunlar 15 yaşından itibaren bize dikte edilen, yaşam tarzına dönüşen alışkanlıklardır. Kişisel alışkanlıklarımız da yaşam tarzımıza uygun olan bu alışkanlıkların kişilerde olan varlıklarına göre tabii ki mutlaka belli yanılma payları ile beraber varlıklarına göre olur. Bu yüzden arkadaşlıklarımızda belli bir mesafeyi koruruz. Bu bazen bütün yaşamımızı etkiler, işimizi gücümüzü etkiler ama buna mutlaka çok önem ve özen gösteririz. Sivil hayatım. Emekli olduktan sonra geçen bu zaman dilimi içinde yapmayı bırakmadığım tek şey yazmaktır. Yazmak için herhangi bir yerden veya kimseden para almama gerek yoktur. Ben bütün hayatını ülkesine adamış bir askerken, şimdi sakat kalmış bir emekliysem eğer ve Cumhuriyet'in kazanımları Cumhuriyet tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıyaysa eğer, elbette mücadelemi ettiğim yemine bağlı kalarak, kalemimle yazarak ve kamuoyu oluşturarak sürdüreceğim. İddia edildiği gibi yasa dışı yollara saparak, yasa dışı işler yaparak, çeteler kurarak değil. Üstelik bu olayları yazılarında en ağır biçimde eleştirenlerden bir tanesiyim. Yazdıklarım ikinci cumhuriyetçi, kendine ikinci cumhuriyetçi diyen, din tüccarı, neoliberal, siyasal, İslamcı çevrelerde beni tehdit edecek boyutlarda tepkiyle karşılanmış, ancak cumhuriyet değerlerine bağlı Kemalist, Atatürkçü, yurtsever çevrelerde tam bir kabul görmüştür. Ben gözaltına alındığım güne kadar internet ortamında adımın yazılmasıyla 928 bin sonucun ortaya çıkması bunun göstergesidir. Bunun sebeplerinden biri de yazdıklarımın belli bir kesim tarafından, cumhuriyet değerlerine bağlı olanlar tarafından aynı hassasiyetleri paylaşıyor olmalarıdır. İşte Sayın Başkanım, benden ve benim gibi olduğunu düşündüğüm başka insanlardan duyulan rahatsızlığın sebebi budur. Biz susturulmalıydık. Biz susmalıydık çünkü buraya örgüt olma ithamiyle toplanan çoğu birbirini tanımayan, hatta siyasi fikirleri farklılıklar gösteren ki birbirine çok ağır eleştiriler yapan insanlar vardır burada. Tasvip edilemeyecek birkaç seviyesiz ve meczup istisna dışında tamamının ortak değerlerinin anayasamızda belirtilen cumhuriyetin laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olması özelliği, milli ekonomik model, ulusal duruş, ulusal devlet yapısı, üniter devlet yapısı, misak-ı milliye bağlılık olduğu görülecektir. Ümraniye'de ele geçen bombalar ve haksız gözaltı sürecim. Yılan hikayesine dönen bu davanın çıkış noktası olduğu savcılıkça iddia edilen bombalar, bana ait olmayan ve evin sahibi olduğu iddia edilen Mehmet Demirtaş'a da ait olmayan bir evde bulunmuştur. O evin sahibi olduğu iddia edilen Mehmet Demirtaş, 1994-1995 yıllarında yine Kilis'te benim askerimdi. Daha sonra tesadüfen İstanbul'da yolda karşılaştık ve tedavi gördüğüm dönemde beni birkaç defa ziyaret etti. Ben de kendisini evinde sadece bir veya belki de iki defa ziyaret ettim. Şu anda da nerede ikamet ettiğini bile bilmiyorum. Genellikle Mehmet'e ait olan LPG istasyonuna yolum düştükçe ki bu da çok seyrek aralıklarladır, tek varlığım olan 14 yaşında LPG ile çalışan bir arabamdır ve ona LPG almak için gittiğimde eğer oradaysa bir çayını içer, LPG'sini, gazımı veya benzinimi alır, arabamı yıkatır, çıkar giderdim. Arada bir telefonla arar, halimi hatırımı sorardı. Ama bunun dışında aramızda ne yasa dışı bir bağ, ne örgütsel bir ilişki, ne yasak herhangi bir şeyin saklanmasına dayalı bir ilişki olmamıştır. Ali Yiğit ise bir göz aşinalığı dışında kesinlikle tanımazdım. Hatta Mehmet Demirtaş'ın akrabası olduğunu bile bilmezdim. Mehmet Demirtaş bir gün beni telefonla arayıp eskiden oturduğu yerde yeğenine bir manav açtığını ve alışverişlerimi yolum düştükçe oradan yaparsam sevineceğini söyledi. Ki bunu daha sonra beyan ettiğine göre bütün tanıdıklarına, bütün arkadaşlarına söylemiş. Ben de bu vesileyle bir hayırlı olsun demeye gittim. Birkaç defa da uğradım. Alışverişler yaptım orada. Göz aşinalığım nereden? Göz aşinalığım da şuradandır Sayın Başkanım. Mehmet Demirtaş'a ait istasyonda çalışan, belki bir defa arabamı yıkamış, belki bir iki defa çay getirmiş onlarca kişiden birisi. Öyle biliyordum. Yeğeni olduğunu ancak oraya hayırlı olsun demeye gittiğimde öğrendim. Mehmet Demirtaş'ın LPG istasyonuna hem dediğim gibi çok sık değil, en fazla böyle ayda bir kere, belki iki ayda bir kere gitmiştim. O manava da bir defa bir Atatürk posterini vermek için gittim. Toplam gidişim de ya iki defadır ya üç defadır. Bunun doğruluğunu veya yanlışlığını benim dışımda veya Ali Yiğit dışında orada bulunup tanıklık ederek doğrulayacak bir sürü insan vardır. Orada çalışan ve ne hikmetse ifadelerine hiçbir şekilde başvurulmayan. Mehmet Demirtaş o evde kiracıydı. Ben de ziyaretine o evde gitmiştim zaten. O evde kiracıydı ve bugün itibariyle sanıyorum 3 yıl ama gözaltına alındığımız tarih itibariyle 1,5 yıl kadar önce o evden taşınmıştı. Gözaltına alındığımda bana neden gözaltına alındığım söylenmedi. Evim aranırken neyle suçlandığıma dair en ufak bir bilgi verilmeksizin bilgisayarım, bilgisayarımdaki bütün CD'ler, çalışma masamın üzerinde duran hakkında bazılarında yazıp bitirdiğim, bazılarında da yazmakta olduğum dosyalar. Kütüphanemin üzerinde bulunan, bazıları çalıştığım birliklerden hizmet anısı olarak verilen, bazıları arkadaşlarım tarafından hediye edilen, bazıları bizzat benim satın aldığım, bazılarını görev yaptığım süre boyunca üzerimde taşıdığım bıçakların bir kısmını, bir kısmı halen duruyor, bir kısmını aldılar. O an için arama ekibinde olanlar bulamadılar, ben ruhsatlı silahlarımı indirdim, gösterdim. O an için ruhsatını bulamadığım bir tane beylik tabancamı aldılar. Bu silahı ruhsatsız kabul ettiler. Emniyete geldiğimizde ruhsatın nerede olduğunu hatırladığımı söyledim, fakat artık çok geç dediler. Hatta bu yetmezmiş gibi iddianamede bu silah hakkında iddianame savcılarının ruhsatlının yanında bir de ruhsatsız silah bulundurdukları anlaşılmıştır gibi bir ifadeyle sanki bir suça karineymiş gibi gösterildi. Ancak Emniyet Müdürlüğü'ne geldiğimizde bana bulunan bombalardan sorumlu tutulduğumdan bahsedildi. Bana Mehmet Demirtaş'a ait evde gizli numaradan yapılan bir ihbarla el bombaları bulunduğunu ve Mehmet Demirtaş'ın söz konusu el bombalarının bana ait olduğunu söylediğini beyan ettiler. Oysa Mehmet Demirtaş kendi beyanında söz konusu gecekonduya telefonla çağrıldığını, ki bu durum olay tutanağı ile çelişmektedir. Olay tutanağında Mehmet Demirtaş'ın söz konusu gece o düzmece tutanakta imzası da sahte atılmıştır. Söz konusu gecekondunun önünde gözaltına alındığından bahsedilmektedir. Fakat söz konusu gecekonduya telefonla çağrılmış, çağrıldıktan sonra kendisine ibraz edilen belgede benim adımı gördüğünü beyan etmiştir bana Mehmet Demirtaş ve böyle bir şifahi beyanı olmadığını söylemiştir. Kaldı ki bahse konu tutanakta da böyle bir şifahi beyandan söz etmemektedir. Ben ne daha önce ne Emniyet Müdürlüğü'nde ne avukatım ne ben o bombaları görmedim Sayın Başkanım. Hatta ne de o bombaların imha kararını veren mahkeme o bombaları görmedi. Mahkemenin görmediği de dava klasörlerinden anlaşılacaktır. Bu konuda bunu destekleyecek en önemli şey beni tutuklayan mahkemenin bana el bombalarını sormamış olmasıdır Sayın Başkanım. Benim tutuklandığım mahkeme 2 dakika sürdü. Mahkeme başkanı bana sadece evimdeki bıçakları sordu. Sonra ben dışarı çıktım ve oradaki tanıklar huzurunda, sanıklar ve diğer görevli katipler huzurunda avukatım Ahmet Ülger, "Efendim bombaları sormayı unuttunuz," dedi. Mahkeme başkanı sonra beni tekrar içeriye çağırdı, bombaları sordu ve 1 dakika sonra da beni tutukladı. Şu halde bombalar hakkında gördüğüm tek şey dava dosyasına konan fotoğraflar. Gözaltına alındığımda bombaların benimle ilişkilendirilmesine dayanak olan tek şey ise Ali Yiğit'in ve ihbarcısının ifadesi, bir de polisin beyanına göre Mehmet Demirtaş'ın ifadesi. Sorgulamada bana ilk andan itibaren Danıştay saldırısı ve Muzaffer Tekin'le ilgili sorular soruldu. Sayın Başkanım, Muzaffer Tekin benim arkadaşımdır. Arkadaş, yaşça akran olanlar için söylenir ama insanın kendinden yaşça büyük arkadaşları da olabilir. Muzaffer Tekin, Acıbadem Hastanesi'ne getirildiğinde, o alay olduğunda tabii ki bütün arkadaşları gibi ben de oraya gittim. Polisin tüm engellemelerine rağmen Muzaffer Tekin'in avukatıyla görüşmesini sağladım. Ailesiyle görüşmesini sağladım. Çünkü yatırıldığı odanın girişindeki güvenlik kamerası dahi sökülmüştü. Göz altında olup olmadığına dair hiçbir bilgi verilmeden sadece gizleniyordu ve hiç kimsenin sağlığından bilgisi yoktu. Basında çıkan haksız yayınlara karşılık röportajlar yaptım. Köşemde yazılar yazdım Muzaffer Tekin'le ilgili. Sayın Başkanım, bir insanın iddia edilen, üzerine atılan suçu işleyip işlemediğini bilemezsiniz. Bu kim olursa olsun bilemezsiniz. Fakat eğer bir insan arkadaşınızsa, karakterini, kişiliğini tanıdığınız bir arkadaşınızsa, onun en azından neler yapabilip neler yapamayacağını bilirsiniz. Ben arkadaşımın iddia edilen bu menfur ve bu alçakça saldırıyla en ufak bir ilişkisi olacağına hiçbir zaman inanmadım. Onun için de hastanede, hapishanede ve gözaltındayken bir arkadaşın yapması gerektiği gibi arkasında durdum, ailesine destek olmaya çalıştım. Elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştım. Ankara'da gözaltına alındığı ve savcılık sorgusuna çıkarıldığı adliyenin önünde gerek polis gerekse istihbarat mensupları tarafından oraya gelen bütün arkadaşları video ile kayıt altına alındı, hepimiz kaydedildik. Fakat rahattık. Çünkü yaptığımız şeyin yanlış olduğunu, bir suç olduğunu düşünmüyorduk. Ki halen düşünmüyorum. Ama Sayın Başkanım, o gün orada olan ve videoya alınan kişilerin sanırım %90'ı tutuklu veya tutuksuz sanık olarak şu anda huzurunuzdadır ve ben bütün bunlara rağmen yine çok rahatım Sayın Başkanım. İlk günden itibaren katıldığım gösterilerle, emniyette neyin amaçlandığı, Cumhuriyet mitinglerine katılıp katılmadığım, Şener Er Uygur, Hurşit Tolon, Veli Küçük'le nasıl bir ilişkim olduğu, Kemal Kerinçsiz, Sevgi Erenerol, Behiç Gürcihan, Ümit Sayın, Tuncay Özkan gibi isimlerle bağlantılarımın olup olmadığı soruldu. Benden aylar sonra gözaltına alınan kişilerin sohbet adı altında yapılan sorgulamalarda bana sorulması, üzerinde en fazla dikkat edilmesi ve düşünülmesi gereken şeydir aslında. Belki de her şey bu kurgunun bir parçasıydı. Gerek yapılan mülakatlarda, gerekse nezarethane sürecinde, bana sorulan soruların arasında nezarethaneye götürülürken, yanımda gelen polisler olsun, orada ekmek verirken imza at, yemeğini al diyen veya bir sigara içmek için dışarı çıkaran polisler olsun, sordukları sorular çok önemli. Bir sohbet gibi, bu paşalar niye çok konuşuyor? Genelkurmay niye seçilmişleri rahat bırakmıyor? Klişeleşmiş, kalıp olmuş artık. O sorduğu sorunun altını doldurabileceğine bile emin olmadığım polisler bunları soranlar. Asker niye politikaya müdahale ediyor? Asker niye başörtüsüne karşı gibi sorular. Hatta bir tanesi bana Yüce Mahkemenizden o günün tarihiyle ilgili bu makalenin bulunabilmesi için bir çalışma olur mu? Onu talep ediyorum. Bir tanesi bana şöyle demişti. Bak demişti komutan efendi. Burası İstanbul. Burada herkes şeytan. Şeytan kime musallat olmaz bilir misin? Bir imanı çok sağlam olana, bir de kendisi gibi şeytan olana. Öyle senin gibi ortalarda olanlara daima musallat olur. Al şimdi şu yazıyı 5 kere oku diye bana bu konuşmadan sonra Yeniçeri Hortlar mı başlıklı yazarı ve gazetesi belli olmayan bir köşe yazısı verdi. Köşe yazısı kuvvetle muhtemel bir tarih cahili tarafından yanlı olarak yazılmış. Özetle Yeniçerilerin halktan koptukları için ayrı bir güç oldukları, halk tarafından kanlı bir şekilde derslerinin verildiği, şu anda da ordunun aynı şekilde halktan koptuğu, bu yüzden derslerinin verildiği içeriğini özetleyebileceğim içerikte bir yazıydı. Tabii ben yazıyı okudum. Ona Yeniçeri Ocağı'nın dağıtılmasından sonra ordusuz kalmış bir milletin başına gelenleri nispeten anlattım. Ama ne kadar anlayabildi bilmiyorum. Benim yemeğimi vermek için dışarıya çıkardıkları zamanlardan birinde bir tanesi konuşmasından bunca yıllık hayatı askeriyemden kaynaklanan bir şey, şivesinden tahmin ettiğim kadarıyla Antakyalı olabilir. Bana okulumdaki Süheyla öğretmeninin, kocası hapiste olan Süheyla öğretmeninin okulun müdürüyle nasıl düşüp kalktığını, kocasının hapse giriş sebebinin vatanı kurtarmaya çalışmak olduğunu, Süheyla öğretmenin oğlunun adının devrim olduğu gibi saçma sapan ve seviyesiz, bana da belli imalarda bulunan bir hikaye anlattı. 21. ayrımın sonu sayfa 344.